Ayrım 23, sayfa 232. Ama 567. gece olunca demiş ki, halife de yaş dolu bakışlarını Cafer'den yana çevirmiş ve ona, ey Cafer, Tanrı'nın selamı, acıması ve kutsaması senin de üzerine olsun diye yanıt vermiş. Cafer, Emirül Müminin kulunun konuşmasına izin verir mi, yoksa bunu yasaklar mısın diye sormuş. El-Reşid de, ne zamandan beri ey Cafer, senin benimle konuşman yasaklanmıştır. Sen ki benim tüm vezirlerimin başı ve efendisisin. Ne söylemek istiyorsan söyle bana demiş. O zaman Cafer, Efendimiz, evime gitmek için senin yanından çıktığımda sarayın kapısında dinelmiş, hadım ağlarının arasında bulunan senin ustan, hocan ve ortağın olan balıkçı halifeyi sana karşı üzüntülerini ifade edip, Tanrı'ya şükürler olsun, başıma geleni bir türlü anlayamadım. Ben kendisine balık tutma sanatını öğrettim. O ise bana herhangi bir minnet duymaktan öte, sele bulmak üzere çekip gitti ve bir daha da dönmedi. Böyle ortaklık ve de böyle çıraklık olur mu? Yoksa bu onun ustasına borcunu ödemesinin kendi bildiğince bir yolu mudur diyerek sızlanıp duruyordu. Ben de, ey Emirül Müminin, koşup gelerek meseleyi sana açmayı uygun buldum. Eğer her zaman için onun ortağı kalacaksan, bunu sen bilirsin diye düşünerek, yok, eğer aranızdaki ortaklığı bozacaksan, o da gitsin bir başka ortak ve arkadaş bulsun demiş. Halife, vezirinin bu sözlerini işitince, onu boğan hıçkırıklarına karşın gülmekten kendini alıkoyamamış ve birdenbire içinin ferahladığını duyumsayarak Cafer'e, Allah aşkına Cafer, bana doğruyu söyle. Gerçekten balıkçı halife şimdi sarayın kapısında mı bulunuyor demiş. Cafer de, inan olsun ki ey Emirül Müminin, halifenin kendisi etiyle kemiğiyle kapıda duruyor diye yanıt vermiş. Harun da, ey Cafer, Allah için benim ona bugün layık olduğu şekilde adalet göstermem ve borcumu ödemem gerek. Eğer Tanrı benim aracılığımla ona ceza ve azap verecekse bunu tümüyle yerine getireceğim. Öyle değil de bahtında servet ve refaha kavuşması takdir edilmişse ona da sahip olacaktır demiş. Bu sözleri söyleyerek halife eline büyük boyda bir kağıt almış. Bunu aynı ölçüde küçük parçalara ayırmış ve ey Cafer, ilkin kendi elinle bu küçük kağıt parçalarından 20'sine bir dinardan 1000 dinara kadar para miktarları ve ülkemin tüm saygıdeğer kişilerinin halifeden emirlere, vezirlere ve mabeyincilere, sonra da sarayın en basit hizmetlerini görenlere kadar herkesin adlarını yaz. Daha sonra da başka küçük kağıtlara sopalamadan asılarak öldürülmeye kadar her türlü ceza ve eziyetleri yaz demiş. Cafer de işittim ve itaat ettim diye yanıt vermiş ve eline bir kalem alarak kağıtların üzerine halifenin bildirdiklerine uygun olarak 1000 dinar, hapis, sopalama ve diğer benzer şeyler yazmış. Sonra da hepsini aynı biçimde katlamış, küçük bir leğene atmış ve hepsini birden halifeye götürmüş. O da kendisine, ey Cafer, kutsal atalarımın temiz adları ve erdemleri ve de öncülerim Hamza ve Akil üzerine yemin ederim ki, balıkçı halife hemen buraya getirilince içindekileri ancak seninle benim bildiğimiz bu kağıtlardan birini çekmesini ondan isteyeceğim. Ve çekeceği kağıtta ne yazılı ise kendisine vereceğim. Hatta bu halifelik görevinin devrini bile gerektirse o anda haklarımdan vazgeçeceğim. Ve gönlümün tüm cömertliğiyle görevimi kendisine devredeceğim. Ama eğer aksine asılarak ölüm ya da kısırlaştırma veya başka herhangi bir ceza söz konusu olursa nasibini alacak ve başka bir yola başvurmasına olanak sağlamadan bunu da yerine getireceğim. Haydi şimdi git onu al ve gecikmeden buraya getir demiş. Bu sözleri işitince Cafer içinden, şanlı ve çok güçlü olan Tanrı'dan başka yücelik ve kudret sahibi yoktur. Bu zavallının çekeceği kağıdın onun gitmesine neden olacak kötü türden cezaların yazıldığı birisi olması mümkündür. O zaman böylece hiç istemeksizin onun felaketinin ilk nedeni olmuş olacağım. Çünkü halife bunun üzerine ant içtiğine göre kararını değiştirmesi düşünülemez. Benim gidip bu zavallıyı bulmaktan başka çarem yok. Allah ona ne nasip etmişse o olacaktır demiş. Sonra da çıkıp balıkçı halifeyi bulmaya gitmiş ve elinden tutarak onu sarayın içine doğru sürüklemek istemiş. Ama o ana kadar sinirlenip tutuklanmasından şikayet edip saraya geldiğinden ötürü pişmanlıklarını söyleyip dururken aklını kaçırır gibi olmuş ve ne budalaymışım ki bu zenci hadım ağasını, bu felaket lalesini, geniş burun delikleri olan lanetli ırkın bu kalın dudaklı piçini, bu çökük karınlıyı dinleyip onu burada aramaya geldim diyormuş. Ama Cafer ona haydi beni izle demiş ve halifenin hakaretler yağdırdığı köleler ve genç oğlanlar topluluğu kendilerini izlerken onu sürükleyip götürmüş. 7 uzun dehlizden geçirmiş ve yolda dikkat et ey halife, inancımızın savunucusu Emirül Müminin huzuruna çıkacaksın demiş. Ve büyük bir kapı perdesini açarak onu yöresinde emirleri ve sarayının ileri gelenleri bulunduğu halde Harun Reşit'in tahtında oturmakta olduğu kabul salonuna sokmuş. Neyi göreceğinden en küçük bir fikri bile bulunmayan halife hiç de tedirgin olmamış ama olanca şaşası içinde oturmakta olan Harun Reşit'e dikkatlice bakarak onu tanıyınca gülmekten çatlayarak ona yaklaşmış ve ona ah işte karşımdasın zurna, balıklarla beni tek başıma bırakıp kaçmakla namuslu kişiler gibi davrandığını mı sanıyorsun? Ben ki sana mesleği öğretmiş ve seni gidip 2 sele almakla görevlendirmiştim. Beni en azından 1 dinara satabileceğin balıkları, herkesin gelip kapışması ve akbabalar gibi üşüşüp hepsini alıp götürmeleri sırasında yalnız bıraktın. Buraya sürüklenerek bu kalabalığın ortasına düşmemin nedeni de sensin. Ama sen zurna, söyle bana, seni kim yakaladı da o iskembleye bağladı? Anlatısını burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 568. gece olunca demiş ki, ama sen zurna, söyle bana, seni kim yakaladı da o iskembleye bağladı demiş. Balıkçı halifenin bu sözlerini işiten halife gülmüş ve Cafer'in yazdığı pusulaların içinde bulunduğu altın leğeni iki elinin arasında tutarak ona yaklaş ey halife ve şu kağıtlardan bir kağıt çek demiş. Balıkçı da gülmekten katılarak nasıl ey zurna, yoksa meslek değiştirip musikiyi bıraktın mı? Şimdi de yıldız bilimci oldun ha? Dünse balıkçı çırağıydın. Bana inan ki zurna, bu seni ileri götürmez. Çünkü ne kadar çok mesleğe girersen o kadar az kazanç sağlarsın. İyisi mi sen yıldız bilimciliği bir yana bırak ve de gel benimle çıraklığını sürdür diye haykırmış. Böylesine konuşmasını uzatıp gidecekken Cafer ona doğru yaklaşıp kendisine böyle konuşup durman yetsin. Sana Emirül Müminin buyurduğu gibi gel de şu kağıtlardan birini çek demiş ve onu tahta doğru itmiş. O zaman halife Cafer'in iteklemesine karşı çıkmaya çalışmışsa da homurdanarak altın leğene doğru ilerlemiş ve tüm ağırlığıyla elini içine daldırarak oradan bir sürü kağıt parçasını birden çıkarmış. Ama onu gözetmekte olan Cafer bunların hepsini yeniden yerine koymasını ve tek bir kağıt çekmesini öğütlemiş. Halife de onu bir yana iterek yeniden elini leğene daldırmış ve bu kez bir tek kağıt çekmiş. Ve bundan böyle bu şiş yanaklı zurnacıyı, yıldız falına bakmaya özenen bu yıldız bilimciyi hizmete almak benden ırak olsun demiş. Bunu söyleyerek kağıdı açmış ve ona ey zurnacı, bana bu kağıtta yazılı yıldız falını okur musun? Sakın benden hiçbir şey gizleme diyerek halifeye uzatmış. Halife de kağıdı alarak onu okumaksızın Cafer'e uzatmış ve ona içinde yazılı olanı bize yüksek sesle oku demiş. Cafer de kağıdı almış, onu okuyarak ellerini havaya kaldırıp yüceler yücesi ve güçlüler güçlüsü Tanrı'dan başka yücelik ve güç yoktur diye haykırmış. Halife gülerek Cafer'e, umarım ki iyi haberler var Cafer, nedir söyle, yoksa tahttan mı iniyorum, buraya halifeyi mi çıkarmak gerekecek, yoksa asılması mı gerek diye sormuş. Cafer de yüreği acıyarak, ey Emirül Müminin, bu kağıdın üzerinde balıkçı halifeye 100 sopa vurulacak yazılı diye yanıt vermiş. Bunun üzerine halife, balıkçının haykırışları ve itirazlarına karşın hüküm yerine getirilsin emrini vermiş. Ve cellat Mesrur, çılgınca haykıran balıkçıyı yakalatmış ve onu karın üzerine yatırarak ne bir eksik ne bir fazla ardına 100 sopa vurmuş. Halife edindiği dayanıklık nedeniyle hiçbir acı duymadığı halde korkunç feryatlar koparıyor ve zurnacıya karşı binlerce ilenme sıralıyormuş. Halife de alabildiğine gülüyormuş. Yüz sopa vurulup bitince halife sanki hiçbir şey olmamış gibi ayağa kalkmış. Ve Allah şakanın belasını versin ey şiş yanak. Ne zamandan beri doğru dürüst yaşayan insanlar arasında sopalanmak şaka yerine geçiyor diye haykırmış. Acıması bol bir ruha ve merhametli bir yüreğe sahip olan Cafer de halifeye doğru dönmüş ve ''Ey emirül müminin izin ver de balıkçı bir kağıt daha çeksin. Belki bu kez bahtı ona güler. Zaten sen de eski ustanın senin cömertliğinin ırmağında susuzluğunu gidermeden buradan uzaklaşmasını istemezsin.'' demiş. Halife de ''Vallahi ey Cafer sen çok tedbirsizsin. Bilirsin ki hükümdarlar yeminlerinden ya da vaatlerinden geri dönmek adetinde değildir. Oysa sen önceden eğer balıkçı ikinci bir kağıt çeker de asılması söz konusu olursa çaresiz asılmasını kabullenebiliyor musun? O zaman ölümüne sen neden olmuş olmaz mısın?'' diye yanıt vermiş. Cafer de bunu ''Vallahi ey emirül müminin felakete uğrayanın ölmesi yaşamasına yey tutulur.'' diyerek yanıtlamış. Halife öyleyse bir kağıt daha çeksin buyurmuş. Ama balıkçı halife halifeye doğru dönerek ey felaket zurnacısı Allah senin cömertliğini ödüllendirsin. Ama sen koca Bağdat'ta bu gibi deneyleri yaptırmak için benden başka kimse bulamadın mı? Ve tüm Bağdat'ta benden daha elverişli kimseler yok muydu diye haykırmış. Ama Cafer ona doğru ilerlemiş ve ona bir kağıt daha çek Allah rast getirsin demiş. O zaman halife elini altın leğene sokmuş ve bir anda bir kağıt çekip Cafer'e vermiş. Cafer de onu açıp okumuş ve konuşmaksızın başını öne eğmiş. Halife de sakince ona ''Ey Yahya'nın oğlu neden konuşmuyorsun?'' diye sormuş. Cafer ''Ey emirül müminin bu kağıdın üzerinde hiçbir şey yazılı değil, boş bir kağıt.'' diye yanıt vermiş. Halife ''Görüyorsun işte bu balıkçının bahtının gülmesi bizim elimizde değil. Şimdi ona elinden geldiğince çabuk gözümün önünden uzaklaşıp gitmesini söyle. Yüzünü gördüğüm yeter olsun.'' demiş. Ama Cafer, ''Ey emirül müminin, senden aziz ve temiz yürekli atalarının kutsal erdemleri üstüne rica ediyorum. Bu balıkçıya üçüncü bir kağıt çekme izni ver. Belki de böylece açlıktan ölmemenin bir yolunu bulabilir.'' demiş. El-Reşit de, ''Pekala, üçüncü bir kağıt çeksin. Başkası da olmasın diye yanıt vermiş. Cafer de halifeye haydi ey fakir kişi üçüncü ve sonuncu kağıdını çek. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 569. gece olunca demiş ki haydi ey fakir kişi üçüncü ve sonuncu kağıdını çek demiş. Balıkçı da bir kez daha kağıt çekmiş ve Cafer kağıdı onun elinden alarak yüksek sesle ''Balıkçıya bir dinar.'' diye okumuş. Bu sözcükleri duyan balıkçı halife de ''Allah belanı versin ey felaket zurnası. Yüz sopaya karşı bir dinar ha. Ne büyük cömertlik. Kıyamet gününde Tanrı bunu sana ödetsin.'' diye haykırmış. Halife de tüm ruhuyla gülmeye koyulmuş. Ve Cafer ne de olsa onu eğlendirmeyi başarmış bulunduğundan balıkçı halifeyi elinden tutmuş ve onu taht salonundan çıkarmış. Halife sarayın kapısına gelince orada hadım ağası sandalı görmüş. Sandal onu çağırıp kendisine ''Gel halife, emirül müminin sana cömertçe sağladığı şeyi paylaşalım.'' demiş. Halife de ona ''Ah, zift suratlı zenci, paylaşmak istiyorsun ha? Gel öyleyse kara bedenin üzerine yüz sopanın yarısını kabullen ve bunu cehennemde iblis sana sağlamayı beklerken efendin zurnacının bana verdiği bir dinar da senin olsun.'' demiş. Ve Cafer'in avcuna koyduğu dinarı ona fırlatıp sarayın kapısından çıkmak istemiş. Ama hadım ağası ardından koşarak cebinden 100 dinarlık bir kese çıkarıp ''Ey balıkçı bu dinarları dün senden satın aldığım balıkların bedeli olarak al ve de selamete yoluna git.'' diyerek halifeye uzatmış. Halife de bunu görünce pek sevinmiş. 100 dinarla birlikte Cafer'in verdiği dinarı da almış ve kötü talihini ve uğradığı işlemi unutarak hadım ağasından izin almış ve şükrederek memnunluğun sınırında oradan ayrılıp eve dönmüş. Şimdi Tanrı bir kez bir şeye hükmetmişse onu her zaman yerine getirir ve bu kez de balıkçı halifenin hakkında verdiği hüküm ve iradesi yerini bulmuş. Gerçekten evine dönmek üzere çarşıdan geçerken halife, esirler pazarının önünde hatırı sayılır bir kalabalığın aynı noktaya baktıklarını görerek durmuş. Ve kendi kendine, toplanmış olan bu kalabalık böyle neye bakıyor olabilir acaba diye sormuş. Ve merak duyarak tacir ve simsarları, zengin ve fakirleri itip kakarak kalabalığı yarmış. Onu görüp tanıyanlar gülüp duruyorlar ve birbirlerine "Yer açın, tüm pazarı satın alacak olan varlıklı yiğide yer açın. Kulan paraların üstadı yüce halifeye yer açın" diyorlarmış. Halife de hiç tedirginlik duymadan ve kemerine bağlı dinarların ağırlığıyla keyiflenerek ilk sıranın ortalarına kadar ilerlemiş. Ve işin ne olduğunu anlamaya çalışmış. Orada önünde üzerine bir kölenin oturduğu bir sandık bulunan yaşlı bir kişi görmüş. Ve bu yaşlı kişi yüksek sesle "Ey tacirler! Ey zengin kişiler ve de kentimizin soylu kişileri! İçinde ne olduğunu bizce bilinmeyen, Kasım'ın kızı ve Emirül Mümin'in eşi Zübeyde'nin sarayından bize ulaşan bu sandığı satın alarak %100 sağlam bir iş için kim parasını harcamak ister? Kim fazla para önerirse Tanrı onu kutsasın" diyormuş. Ama onun çağrısını genel bir sessizlik yanıtlıyormuş. Çünkü tacirler, İçinde ne olduğunu bilmedikleri bir sandık için yüklü para harcamayı göze alamıyorlarmış. Ve de içinden yutturmaca bir şeylerin çıkmasından çekiniyorlarmış. Ama sonunda içlerinden biri sesini yükseltmiş ve "Vallahi bu alışveriş epeyce tehlikeli. Aldanma olasılığı epeyce yüksek. Yine de ben bir öneride bulunacağım. Ama bundan dolayı beni ayıplamayın. Bir tek söz edeceğim, kusura bakılmazsa. İşte bir tek fazlasını düşünmeden 20 dinar demiş. Ama bir başka tacir hemen bunu arttırarak benden 50 dinar demiş. O zaman tellal, "Ey tacirler, aranızda başka arttıracak yok mu? Son öneri 100 dinar. Başka arttıran yok mu?" diye haykırmış. O zaman halife sesini yükselterek "Benden 100 dinar demiş. Halifenin bu sözlerini duyan tacirler, silkinmiş bir halının üzerinde ne kadar para kalmışsa onun da o kadar parası olabileceğini düşünerek ve alay ettiğine inanarak gülmeye başlamışlar. Ama halife kemerini açmış ve yeniden yüksek ve kızgın bir sesle 101 dinar diye haykırmış. Bunun üzerine tellal tacirlerin gülmesine karşın "Vallahi sandık onundur ve benim bunu ona satmaktan başka yapacağım şey yoktur" demiş ve de "Al ey balıkçı, 101 altını öde ve içindekiyle birlikte sandığı al götür. Allah alışverişini kutsasın, aldığının hayrını gör ve satın aldığın şey nedeniyle mutluluk senin üzerine olsun" diye eklemiş. Halife de tam 101 dinar içeren kemerini boşaltmış ve içinden çıkanları tellalın eline teslim etmiş ve satış iki tarafın karşılıklı anlaşmasıyla son bulmuş ve sandık o anda başlayarak balıkçı halifenin malı olmuş. O zaman çarşının bütün hamalları satışın tamamlandığını görerek her biri ücret karşılığında taşımak üzere didişerek sandığın üzerine atılmışlar. Ama artık tüm parasını bu satış uğruna harcamış bulunduğu ve bir soğan alacak kadar bile parası kalmadığı için bu durum zavallı halifenin işine gelmiyormuş. Hamallar da sandığı taşımak üzere itişmeyi tacirlerin aralarına girip onları ayırıncaya kadar sürdürmüşler. Tacirler, "İlk gelen hamal Zurayk'tır. Taşımak da onun hakkıdır" demişler. Ve sandığı kendi taşımak isteyen halifenin tüm itirazlarına karşın öteki hamalların hepsini kovmuşlar ve ona müşterisi halifeyi izlemesini bildirmişler. Hamal da sandık sırtında olduğu halde halifenin ardından yürümeye başlamış. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş.